suda oynar balıklar. Yazan Sedat Veys Örnek.
İnceden boz bir yağmur yağıyordu. Bir lastik fabrikasının yeşil kırmızı ışıkları gecenin içinde zakkum çiçekleri gibi büyüyor, köprünün altındaki rayları ıslak bir aydınlıkla öpüyordu. Saatine baktı. 11:08 vardı. Ekspres 3 dakika sonra geçecekti. Son sigarasını yaktı. Köprünün her iki yanına kalın tel örgüler gelmişler, üstlerine kuru kafalardan ölüm işaretleri yapmışlardı. Hamlet geldi aklına. Hamlet'i bir büyük tiyatroda ünlü bir aktörden seyretmişti. Salon tıraşlı, çoğu kel kafalı, fraklı erkeklerle, kocalarını en azından bir kere aldatmış, yağlı, şişman, sağmal inek göğüslü kadınlarla doluydu. Hamlet deliydi ve seyirciler yalancıydı. Yapmacıkla bıçak ağzı akıl, yani Hamlet'le pudralanmış, kazınmış et yüz yüze burun burunaydı. Perde arasında çirkin gözleri, 20 yaş yalnızlığı, tedirginliği, bir başka türlü hamletliğiyle herkesten uzak bir ağaç gibi dikilip kalmıştı. Ekspres gözüktü. Sigarasını fırlattı, tel örgülere tırmandı. Sol gözü bıçaklanmış gibi sızladı. Islak boşluğun yürek kabartan sınırına varmadan bir el ceketine yapıştı. Oyun bozulmuştu. Döndü. Alışılmışın dışında uzun boylu, karanlık yüzlü birisiydi. İnce bir sesle, "Değmez," dedi. Sonra bir sigara çıkardı. "Kibritiniz var mı?" Ekspres arkasında ışık ve gürültü bırakarak kaybolmuştu. İstasyona doğru yürüdüler. Birden yağmur hızlandı. Adamın geniş kenarlı şapkasından sular sızıyordu. Yumuşadığını, durulduğunu hissetti. İçinde tarif edemediği bir hafiflik buldu. Tıpkı termosu kırdığı zamanki gibi. Termos masanın üzerinde duruyordu. Üzerinde Hollanda kraliyet damgası vardı. Birden içinde baş edilmez bir istek uyanmıştı. Termosu kırmak. Bir saat kadar kendi kendiyle savaşmış, sonunda termosu kaptığı gibi yere çalmıştı. Sarsak adımlarla dışarı fırlarken arkasından "idiot" diye bağırmışlardı. Gülmüştü. Çiçek tarlalarının kıyısından yürürken içinde şimdikine benzer bir hafiflik duymuştu. Bir keresinde de tramvayda önünde oturan bir kadının saçlarını... Adamın ince sesiyle ürperdi. Adamı hepten unutmuştu. "Burada oturuyorum. Yukarıda. 3. katta." Bomboş baktı. "Cezayir rakısı var. Kotlet yaparım yanına. Banyoda alırsınız. Çıkalım mı?" Islak asfaltta hızlıca kayan bir taksinin farları adamın yüzünü çığ ışığa boğdu. Yüz sapık bir zevkin anlatımını taşıyordu. Gözleri biraz önce açıkça söyleyemediğini tamamlıyordu. "Danke," dedi. Elini uzattı. Sıcak, arzulu, cıvık bir hayvana benzeyen bir el. Eline adeta yapıştı. Odamın dört yanında 4 ayna var. Midesi bulandı. Kusacak gibi oldu. Elini hızla çekip köşeyi döndü. İçi kabarmıştı. Biraz önceki hafiflik baş ağrısına dönmüştü. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Başını iki eli arasına alıp sıktı. Sonra yüzünü yağmura tuttu. Birkaç dakika öylece kaldı. Yanından acele adımlarla insanlar geçiyordu. İşlerinden bazıları dönüp kendisine baktılar. Şuralarda bir yerde bir kahve olacak diye düşündü. Sola döndü, basım evinin yanındaki kahveye yürüdü. Kahvenin kapısına bir levha iliştirmişlerdi. "Haus Ruhetag." Bugün çarşambaydı ve kahve her çarşamba kapalıydı. Yandaki otomattan bir paket ent çıkardı. Duman genzini yaktı. Biraz kendine gelir gibi oldu. Tekrar sola döndü. Başı öne eğik yürümeye başladı. Böylece ne kadar yürüdü bilmiyordu. Başını kaldırdığında birden sarı yapıyı gördü. Gecenin içinde bir korku gibi büyümüştü. Her perşembe öğleden sonra 6. katta genç bir profesör avulu matematikler anlatırdı. Matematiği sevmezdi. Matematik bağışlamazdı hiç. Elektrikler yandı. Elektrik ışığında çıplak beyaz duvarlar, kara tahta, kara tahtanın üzerinde sinüsler, kosinüsler, x'ler, y'ler daha donuk, daha beyaz, daha sevimsiz duruyordu. Raflar kitaplarla doluydu. Kitaplarda büyük ve acı denklemler vardı. Eşkenarlar, iç açılar, x'in aldığı değerler, bir karenin orospu kenarları vardı. Kalın çerçeveli gözlüğü, hafiften ak düşmüş saçlarıyla profesör yakışıklı bir afiş resmine benzerdi. Bir kere olsun gülmemiş, şaka yapmamış, içlerinden herhangi birisine "Ne o aslanım, neden öyle duruyorsun, başın mı ağrıyor?" dememişti. Aylar var ki derslere uğramamış, profesörle, kara tahtalarla, matematiklerle arasında bir başka dünya girmişti. Bir köşede iki kişi öpüşüyordu. Kız ne kadar da ona benziyordu. Hatta o sandı bir an. Yüreğini bir el sıktı. Ne demişti? "Sakal bırakırsan sana bir öpücük veririm." Evden, Önke, Richard'dan, Tante Alice'den nasıl kaçmıştı? Mozart'ı, keman konçertolarını, plaklarını, Van Gogh'un kayıklarını, kitaplarını, gece lambasını, hepsini bırakıp kaçmıştı. Kız daha 17'sindeydi. At kuyruğu saçı, manikürlü elleri, erken uykuları, yeşil, bin kez yeşil gözleriyle daha şimdiden zalimce oynamasını biliyordu. Koca şehirde tek başına yaralı hayvanlar gibi dolaşıp durmuştu. Bilekleri işte bu sıralar kaşınmaya başladı. Aklında mavi ağızlı, ince milimli jiletler, yıpıl yıpıl parlayan usturalar vardı. Sağ eliyle sol bileğini yakalıyordu. Damar mavi bir buruşla pıt pıt ediyor, bütün vücudunu deli bir istek kaplıyordu. Dayanamıyor, jileti vuruyordu. Kan kıpkırmızı fışkırıyordu. Bu vuruşu düşündükçe bilekleri daha fazla kaşınıyor, daha tatlı karıncalanıyordu. O zaman ellerini hohluyor, ceplerine sokuyor, iki büklüm oluyor, kıvranıyor, tedirgin bir hayvan olup çıkıyordu. En kötüsü akşamlardı. Uzaklarda bir yerlerde meydan saatlerinin akrep ve yelkovanlarında akşamlar oluyor, penceresinin camına melankolik bir esmerlik bulaşıyordu. Bir apartmanın en üst katında küçücük bir odada oturuyordu. Televizyon kulübesinin ışıkları bir yanıp bir sönüyordu. Penceresinden sarkıp aşağı sokağa bakıyordu. Caddede insanlar, otomobiller, vitrinlerini donatmış ışıklı mağazalar, sinemalar, cadde insanları, ışıkları, otomobilleri mağazalarıyla büyüyor, küçülüyor, uzalıp kısalıyordu. Televizyon kulesinin ışıkları bir yanıp bir sönüyordu. Pencereyle sokak arasındaki kıl farkı yağmur sonrası otları gibi gözünde büyüyordu. Cılk tere batıyordu, saçları dikiliyordu. Belki de insanın önce saçları çıldırır. Pencereyi kapatıp perdeyi çekiyordu. Bir 5 dakika ışığı açmıyordu. Bir 5 dakika daha diye aklından geçiriyor ama dayanamıyordu. Düğmeyi çeviriyordu. Van Gogh kanlı kesik kulağıyla gözlerini dikiyordu. Ve Modigliani'nin uzun boyunlu, geniş kalçalı çıplakları. Sonra lavabonun musluğundan damlayan su. Musluğu ne kadar sıkıştırırsa sıkıştırsın, su yine de damlıyor, beyaz fayansa tıp tıp düşüyordu. Oturup iki düşüş arasındaki zamanı sayıyordu. 7 dedi mi bir damla düşüyordu. En çok 49'a kadar sayıyor, 50 diyemiyordu. 49'da 7 damla. Aklına Çin'de çok eskiden yapılan bir işkence geliyordu. Suçlunun kafasını kazıtıp çıplak duvarlı bomboş bir odaya oturtmak ve tavandan eşit aralıklarla tam beyninin üzerine su damlatmak. Kalkıp bütün gücüyle musluğu sıkıyor, sıkıyordu. Sonra yine zamanı rakamlıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve damlanın tıpırtısı. Bileği tam büklüm yerinden, küçük bir deltayı andıran bol damarlı yerinden başlıyordu karıncalanmaya. Dolapta soligan ağızlı, sivri bir makas vardı. Makası alıp bilekteki en kabarık, en saydam damarı mavi bir krapon kağıdı gibi ortasından açmak. Ya da nabzın vurduğu yeri lastik bir bebeğin boynundan jiletle kesercesine. Kan nasıl fışkırır ki? Sonra musluğu dibine kadar açmak, kanlı bileği soğuk suyun altına tutup 49'a kadar saymak. İşte bu sıra sokağa fırlıyordu. Gecenin içinde küçük orospularla sarhoş faslı askerlere, ürkek Japon öğrencilerine rastlıyordu. Fakir gazetelerde, sakırga gibi birbirine yapışmış evlerde güzel gözlü, iri elli insanlar uyuyorlardı. En çok Amir Gazete'ye gidiyordu. Dar bir sokak. Bu sokakta eskiden Yahudiler otururmuş. Bir tekini bırakmamışlar. Şimdi Almanlar oturuyor. Eskiden Yahudiler oturduğu için mi, yoksa pek güneş görmediğinden mi nedir, boğuntulu bir havası vardı bu sokağın. Bazı akşamlar bu sokaktan geçerken pencerelerden dışarı sarkmış gürbüz, anaç, şehvetli kadınlar görürdü. Çoğu kez aklından bu kadınlardan biriyle serin ve aydınlık bir odada yatmayı, sonra da ölmeyi geçirirdi. Hintli kimya öğrencisi bu sokakta oturuyordu. Harikulade güzel gözleri vardı. Ölümünden sonra anlattılar. Ormana gidip bağırıyormuş. İki elini boru gibi yapıp bağırıyormuş. Ve koca orman yeşil ve karanlık bir uğultuyla Hintlinin bağırtısını yankılıyormuş. Orman bekçisi görmüş. Bir kere menzada aynı masada yemek yemişlerdi. Et olduğu için yemeğe pek dokunmamış, patatesten, haşlanmış lahanadan almıştı. Bir ay önce televizyon kulelerinden kendini aşağı atıverdi. Odasında bir Finli kız oturuyor şimdi. Yağmur diner gibi olmuştu. Çevresine bakındı. Bilmediği bir yere gelmişti. Bir yerlerden müzik sesleri geliyordu. Kapıyı buldu, içeri girdi. Küçük bir gasthaustu. Köşedeki masalardan birine oturdu. Sıcak bir çay ısmarladı. Karşı masada tek kollu bir adam oturuyordu. Dik yakalı, dar bir kazak giymişti. Önünde yarısına kadar yudumlanmış, büyük bir bira bardağı vardı. Durmadan kendisine bakıyordu. Garson kız çayını getirdi. Sıcak bardağı ıslak avuçlarıyla kavradı. Bardağı aldı, yanaklarına sürdü. Bir titreme düştü içine. Utanmasa ağlayacaktı. Çayını yudumladı. Tek kollu adamın bulanık bakışları üstündeydi. Adam kalktı, yanına geldi. Selamsız sabahsız çöküp sigara uzattı. "Anlat," dedi. "Neyi?" "Yüzün," dedi adam. "Yüzün yumruk yemiş gibi. Sonra gözlerin." "Ne olmuş gözlerime?" "Bir ayna olsa da baksan." Genç bir oğlan otomatik pikaba 20 fenik attı. Kalın bir erkek sesi gasthouse'u doldurdu. Bir iki kişi yüksek sesle plaktaki şarkıya katıldılar. Tek kollu adam sağ eliyle içeridekileri gösterdi. "Bunlar," dedi. "Bunlar hayvandır. Bütün gün hayvan gibi çalışırlar. Motorları var hepsinin. Kızları da. Kızları motorların terkisini atıp alabildiğine gaza basarlar. Bütün kahramanlıkları budur. Yatar yatmaz uyurlar. Yüzleri kağıt gibidir. Tek çizgi bulamazsın. Üzülmeyi bilmez bunlar. Acıyı bilmezler. Gençler ama kavga bile bilmezler. Bir de benim suratıma bak. Şu kolumu makineye kaptırdım. Savaşta makineli tüfek ateşine tuttular. Kalçama saplanan kurşunları çıkaramadılar. Hala durur. 11 gün aç kaldım. Savaş bitince evime geldim. Karım başka biriyle gitmişti. Bir fabrikada iş buldum. Haftasına kolumu dişlilere. Bilekleri yine kaşınmaya başladı. Çay parasını ödedi. Kimsenin yüzüne bakmadan dışarı fırladı. Bir sürü sokaktan geçti. Kendisini odasına dar attı. Yatağını yaptı. Bir kat temiz iç çamaşırı giydi. Gitti, dolaptan hapları aldı. Hepsini bir bardağa doldurup suyla iyice karıştırdı. Bardağı bir dikişte bitirdi. Yatağına uzandı. Yattığı yerden televizyon kulesini görüyordu. Bir kırmızı, bir yeşil. Bu yana döndü, duvardaki kuşa baktı. Uzun gagalı, uzun ayaklı, leylek azmanı bir Avustralya kuşuydu. Bir dergiden kesip duvara asmıştı. Avustralya'nın çok uzakta olduğunu düşündü. Düşüncesinin ortasına beyaz bir ses düştü derken. Musluk yine damlıyordu. Birden içine bir pişmanlık çöktü. Kalkmak, musluğu iyice açmak, sonra parmağını ağzına sokup lavabonun beyaz fayansına kusmak istedi. Yalnız sol ayağının baş parmağını oynatabildi. Sonra sular çoğaldı. Odasına doluyordu. Elbiseleri, kitapları, mektupları bir anda ıslandı. Sonra sular bütün odayı doldurdu. Temiz, berrak bir suydu. Balıklar vardı içinde. İrili ufaklı binlerce balık şen, kaygısız oynaşıyorlardı.
Bu sesli okuma, Sedat Veys Örneğin, Temmuz 1962'de Değişim Dergisi'nde yayınlanan Suda Oynar Balıklar başlıklı metninin içeriği esas alınarak Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Seslendiren Altan Alkan. Müzik 1995 yılı Kalan Müzik yapımı Ezgi'nin Günlüğü'nün Bahçedeki Sandal albümünden Mutlu Olmak Varken. Sinyal Müziği 2013 yılı Kalan Müzik yapımı Sarp Maden'in durmaksızın albümünden The Queen of Sarpland.